Ayrım 7.
Bezir 4 günlüğüne İstanbul'a gitmek zorunda kalmış ve Derda'nın kısa bir süre içinde olsa yalnız kalacağını öğrendiği için hissettiği sevinç, gündüzleri Rahime'nin evinde geçirmesi emrini almasıyla cıva gibi dağılmıştı. Rahime'nin yüzünde daima bir gülümseme olurdu. Yüzü gülümsediği bir anda tutkallanmış gibiydi. Gülümseyerek hakaret eder, gülümseyerek yemek yer, gülümseyerek namaz kılardı. Derda'ya da öyle bakıyordu, gülümseyerek. Bir şey diyecekti, konuştu. Bezir'in İstanbul'a neden gittiğini biliyor musun? İş için, dedi Derda. Rahime gülümsemesini daralttı. Sana öyle mi söyledi? Evet, dedi Derda. Rahime gülümsemesini bollaştırdı. Ah benim yavrum, bir bilsen, benden duymuş olma ama Bezir kız bakmaya gitti. Derda acele etti. Beni bırakacak mı o zaman? Bırakmasını mı istiyorsun? Bu soruya vereceği yanıt çok önemliydi. Sonucu 4 gün sonra üzerine düşecek bir yıldırım olabilirdi. Hayır, hayır, dedi Derda. Rahime gülümsemesini yırtacak kadar güldü. Aptal kız, hiç olur mu? Hiç kız bakmaya gider mi? Senin gibi karısı varken. Aptalsın sen, aptal. Derda başını sağ omzuna doğru eğdi ve gözlerini kıstı. Karşısında elleriyle ağzını kapatarak kahkahalar atan kadına baktı. Ve o an Rahime'nin delirmiş olduğunu anladı. Haklıydı. 32 yaşındaki Rahime deliydi ve o güne kadar bunun farkına varan tek kişi Derda olmuştu. Rahime'nin Ubeydullah'tan olan tek kızı 14 yaşına geldiğinde yan bloğun yaşlısı Azamet'e 3. eş olarak verilmişti. Bunun üzerine Rahime kızını bir daha göremeyeceğini, görse de tanıyamayacağını anlayınca herhangi bir şeyi anlamaktan vazgeçmişti. Akşam namazına kadar Rahime'nin fısıltılı gülümsemesiyle anlattığı Allah'la konuşmalarını dinledi. Başka kimse duymuyor, diyordu. Çünkü sadece benimle konuşuyor. Seni cennetime alacağım, diyor. Sonra duruyordu Rahime. Aklına bir şey gelmiş gibi. Gülümsemesi donmuş biçimde. Birkaç saniye geçiyor ve yeniden başlıyordu. Rahime diyor bana, sen benim sevgili kulumsun. Bir tek senin namazına inanıyorum. Diğerleri hep yalancı. Bir de yemin ettiriyordu Derda'ya. Hemen hemen 2 saatte bir. Bak, kimseye söylemeyeceksin, değil mi? Gidip Kur'an'ı getiriyordu. Koy elini üstüne, diyordu. Yemin et. Yemek yediler ve Derda evden çıkıp basamakları tırmanmaya başladı. Hapishanesinin anahtarını boynundaki ipte taşıyordu. Anahtarı kilide soktuğu anda asansör katta durdu ve Derda dondu. Anahtarla birlikte asansörün kapısı açıldı ve Derda kendine hakim olamadı. Başını çevirip omzunun üstünden baktı. Gözlerine simsiyah bir sürme çekmiş olan Stanley üzerindeki deri pardesüsüyle ona bakıyordu. Konçları dizlerine yaklaşan, burunlarında çelik plakalar olan dev Dr. Martens'larıyla boyu daha da uzamıştı. Mavi gözleri siyah bulutların arasından çıkmış gökyüzü gibiydi. Derda çok ama çok yavaşça anahtarı kilitte bırakıp olduğu yerde döndü ve siyah bir hayalet gibi Stanley'e baktı. Tavanda sarı bir lamba vardı ve sönmesiyle üzerlerine karanlık çöktü. Kimse göremezdi artık onları. Derda koşup sarılabilirdi Stanley'e. Stanley de çekip alabilirdi Derda'yı. Sonra da asansöre biner ve sonsuzluğa giderlerdi. Ama Derda'nın unuttuğu bir şey vardı. O da karanlığa saklanıp kaçmalarının mümkün olmadığıydı. Çünkü Stanley bir adım attı ve lamba tekrar yandı. Birbirlerine bakmaya devam ettiler. Aralarında 2 metreden az vardı. Lamba söndü ve bu kez Derda bir adım attı. Öyle hızlı bir adımdı ki üzerindeki kumaş dalgalandı. Dünyaya Derda'dan yıllar önce gelmiş olan Stanley, dünyaya ondan önce döndü ve sertçe salladığı başıyla kızı selamlayıp evinin kapısına yöneldi. Sarhoş olmasına rağmen tek hamlede anahtarını kilide saplayıp tek hamlede kapıyı açtı. Lamba söndü ve tekrar yandığında kapı kapanmıştı. O gece Derda antrenin zemininde uyudu. Kapının ardından gelecek herhangi bir sesi duyma umuduyla. Uyandı ve evden çıktı. Stanley'in kapısına baktı. Duvar gibi duruyordu. Arkası boşmuş gibi. Başını eğip aşağı kata indi. Rahime'nin kapısı zilin melodisi sona ermeden açıldı. Ulviye'yi biliyorsun değil mi? Diye sordu Rahime. Başını salladı Derda. O da konuşuyormuş Allah'la, biliyor musun? Geçen gün söyledi. Yalancı orospu. küfretmek için bulduğu fırsatı kaçırmayan Derda, ağzından çıkan kelimenin her harfine teker teker bastı. Orospu. Rahime duyduğuna çok sevindi ve dudak kenarlarını elmacık kemiklerinin altına sokacak kadar gülümsedi. Abdest alıp namaz kılarak, yemek yapıp yiyerek ve Rahime'yi dinliyormuş gibi yaparak 12 saat geçirdikten sonra Derda evden ayrıldı. Her çıktığı basamakta durup asansörün sesini dinledi. Daha doğrusu sessizliğini. 3 basamak çıkıp 2 basamak iniyordu. Sonra yeniden 1 basamak çıkıp içinden 50'ye kadar sayıyordu. Ama asansörün mekanik gürültüsü bir türlü kulaklarına gelmiyordu. İlk 8 basamaktan sonra beklemekten vazgeçip hızlı çıktı. Ve Stanley'in kapısına bakmadan evine girdi. O gecenin ilk saatlerinde camın kenarına çektiği koltukta oturup karanlıkta Londra'yı izledi. Sonra ayağa kalkıp ağır ağır soyundu. Çırılçıplak bir adım attı ve parmaklarıyla göğüs uçları kente bakan camda aynı anda iz bıraktı. 12. kattaki karanlık evin camında kollarını açmış çıplak bir Derda vardı. Alnını cama yaslamış, uzaktaki ışıklara bakan. Ya biri görürse diye endişelenen, sonra da keşke biri görse diye düşünen. O gece Derda beyaz bir bayrak gibi salladı kendini camın önünde. O gece Derda bir çığlık kadar çıplaktı karanlığın içinde. Ama kimse duymadı o çığlığı. Önünde kendini açtığı cam ses geçirmediği için çiğ et gibi dövülmüş bedenini kimse görmedi. Ne çürüklerini görüp polise haber veren oldu, ne de teşhircilikten şikayet eden. Giyinmeden yattı Derda. Göz kapakları aralandı ve aralarından siyah bir silüet geçti. Gözlerini açtı ve üzerindeki yorganı dirseğiyle göğüslerinin arasına sıkıştırıp hızla doğruldu. Yatağın kenarına oturmuş Rahime, Derda'nın çıplak omuzlarına bakıyor ve gülümsüyordu. Önce nasıl içeri girdiğini anlayamadı. Hatta hangi evde olduğunu. Hınçla atılmış bir taş gibi. Rahime'de evin anahtarı olduğu düştü aklına. Kim bilir ne kadardır oradaydı. Yanında, yatakta. Sabah olmuş, güneş kapalı perdelerin rengini açmıştı. Yoksa biri mi görmüştü dün gece yaptığını? Ben de senin gibi güzeldim bir zamanlar. Uzun bir nefes verdi Derda. Genç kızın omzunda avucunu gezdiren Rahime konuşmaya devam etti. Ama bak sonra ne oldum, ne hale geldim. Yatağa üzerindeki çarşafla girdi Rahime. Derda'nın göğsüne başını koyup ağladı. Derda'nın tek yapabileceği Rahime'yi teselli etmek için başını saran kumaşı okşamaktı. O gün çok sessiz geçti ve kimse namaz kılmadı. Akşama doğru Rahime elinde bir ayakkabı kutusuyla Derda'ya yaklaşıp fısıldadı. Bunun içinde ne var biliyor musun? Derda'nın yanıtını beklemeden kutunun kapağını kaldırdı ve içinden bir eşarp yumağı çıktı. Yumağı dağıttıkça metalik bir renk göründü. Rahime küçük el radyosunu çıkarıp Derda'ya gösterdi. ''Sakın kimseye söyleme, sakın!'' deyip radyoyu açtı. ''Seuss and the Benches'' söylüyordu. ''Peak above.'' Rahime güldü ve ''Hiçbir şey anlamıyorum ama çok güzel.'' dedi. Bu kez Derda da güldü. Gece yarısına kadar müzik dinleyip dans etmeye çalıştılar. Ama nasıl yapılacağını bilmiyorlardı. Bu yüzden daha çok el ele tutuşup zıpladılar ve kendi etraflarında dönerek birbirleriyle çarpıştılar. Yaptıklarına pogo deniyordu. Ama bundan kimsenin haberi yoktu. Derda için yorucu olan tek şey her yarım saatte bir elini Kur'an'ın üstüne koyup radyoyu kimseye söyleyemeyeceğim diye yemin etmekti. Derda boğazında bir düğümle uyandı. Yutkundu ama geçmedi. Boynunun içinde çelik bir misket gibi sıkışıp kaldı ve nefesini daralttı. İltihaplı düğümün uzun bir adı vardı. Bezir. İltihaplı düğümün uzun bir adı vardı, bezir olmadan geçireceği son gün. Üstelik her an kısalıyordu o gün, her geçen saniye. Önce karşı dairedeki adamın göz bebeklerini getirdi gözlerinin önüne. Sonra soluduğu havada gördü mavi gözlerini. Bezirin siyah saçlarının biraz altında. Mavi gözlerin çevresindeki solgun yüz belirlendikçe bezirin esmer suratı kayboldu ve boğazındaki düğüm çözüldü. Gidip kapısını çalsam diye düşündü. Beni alıp götür desem, kaçır diye yalvarsam. Ama nasıl diye sordu kendi kendine. Hangi dilde? Düşündü. Birden aklına resim yapmak geldi. Evet, çizecekti. Her şeyi. 5 yıl önce apartmana girişini, bezirin işkencesini ve bir daha dönmemek üzere apartmandan çıkışlarını birlikte. Hatta el ele. Bir de kalp çizerdi kocaman. Yataktan kalkıp koşarak salona gitti. Rahlede Bezir'in Arap harflerini çalıştığı defteri ve dolma kalemi vardı. İkisini de alıp yüzüstü yere yattı ve boş bir sayfa açıp elinde kalemle üzerine kapandı. Kendisini çizdi, kolaydı. Simsiyah bir kardan adam, yanında Bezir. Sakallı bir kardan adam, yanlarında da apartman. Sonra yılı yazdı, 5 yıl önceki yılı. Hepsinin altına bir çizgi çekip resimli romanın ikinci karesine geçti. Beyaz kardan adamın biçimsiz eline bir sopa yerleştirdi. Siyah kardan adam bu kez yataktaydı. Kırmızı kalem gerekiyordu kan için ama yoktu. Mutfağa koştu, ekmek bıçağını alıp keskin yüzünü parmak ucuna yasladı ve bir testere gibi çekti. Derisinde kırmızı bir tel belirdi. Salona dönüp siyah kardan adamın üzerini ve çevresini kanla boyadı. Üçüncü karede Derda'yı apartmandan çıkaran mavi gözlü adamı çizmek için o kadar özendi ki neredeyse unutuyordu. Sıktığı parmak ucundan çıkan kanın son damlasını çizdiği kalbe döktü. Karşılıklı iki sayfayı kaplayan resimlerini defterden koparıp aldı ve giyinip çıktı. Rahimenin kapısı açıldı ve elinde Kur'an olan kadın ne istiyorsun diye sordu. Her şeyi unutmuştu. Bezir'in gittiğini, onun yokluğunda Derda'nın her gün gelip kendisine görünmesi gerektiğini, geçen gece dinlediği şarkıları, her şeyi. Uzatmadı Derda. Ekmek istemeye geldiğini söyledi. Yok dedi Rahime. Sizin gibi yalancı orospulara hiçbir şey yok. Burnuna kapanan kapıya gülümseyerek bakan Derda koşarak üst kata çıktı. Biraz sonra yapacaklarından o kadar korkuyordu ki bir saniye bile dursa vazgeçebilirdi. Bu yüzden durmadı. Karşı evin ziline basana kadar koştu. Yaklaşan ayak sesleri duydu ve kapı açıldı. Stanley yeni uyanmıştı. Göz altlarındaki torbalar bir önceki gece çektiği metafetaminle doluydu hala. Üzerinde sadece düğmesi iliklenmemiş ancak fermuarı çekilmiş deri bir pantolon vardı. Üstünde ise dövmeleri. Belki bir de dövmelerden geriye kalmış birkaç parça ten rengi. Derda elinde resimleriyle bir adım geri attı. Korkmuştu dövmelerdeki şeytanlardan. Ama Bezir'in döneceğini hatırlayıp uzattı kağıtları. Stanley aldı ve kapıyı kapadı. İşte o an ne yapacağını bilemedi Derda. Kapının önünde öylece kala kaldı. Bir süre bekledikten sonra arkasına baka baka evine döndü. Londra kararıyordu. Camdaki kentin caddelerinden ışıklar akıyordu. Dizlerini karnına çekmiş, koltuğunda oturup Londra'ya bakan ama görmeyen Derda, ya adam resimleri Bezir'e gösterirse diye endişelenip yanaklarının içlerini kemiriyordu. Eski bir alışkanlık, birkaç saat boyunca camdaki yansımasını izleyip intihar etmeyi düşündü, camı açıp atlamayı. Ayağa kalktı, ikinci derisi olmuş siyah kumaşı üzerinde unuttuğunu fark etti. Eldivenleri bile ellerindeydi, umursamadı, bir adım atıp camı açtı. Yeni başlayan yağmurun ilk damlaları yüzüne vurdu. Önce 12 kat aşağıya, sonra da uzaklara baktı. Ve kapı bir yumrukla çalındı. Zil bozuktu. Hiçbir şey hissetmeyen Derda, camı açık bırakıp salondan çıktı ve antreden geçip kapının önüne geldi. Hiçbir şeyi merak etmeyen Derda, kapıyı açtı ve kimin geldiğine bakmak için başını bile kaldırmadı. Bir çift Doktor Martens gördü. Sonra bir çift siyah deriyle kuşatılmış bacak. Siyah bir tişört ve Stanley'in yüzü. Derda'nın görmek için başını kaldırması gereken mavi gözleri. Derda'nın üzerinden bakıyorlardı. Karanlık evin içlerine doğru. Sanki birini arıyormuş gibi. Evde başka birinin olup olmadığını anlamak istermiş gibi. Ve iki elini pervazın iki yanına yaslayıp Derda'nın üzerinden içeri uzandı. ''Kimse yok mu?'' dedi ana dilinde. Derda da ister istemez başını çevirip evin içine bakmıştı. Sonra birden anladı adamın ne yapmak istediğini. Dönüp yok dedi, kimse yok. Ellerini bileklerinden kırıp defalarca kaldırdı. Bu işareti çözemese de çağrısına yanıt gelmeyen Stanley evde Derda'dan başka kimse olmadığını anladı. Kızın bileğini tutup kendine doğru çekti ve resimli romanın üçüncü karesindeki gibi yürüdüler. Derda evin kapısını son anda uzanıp kapatabildi. Gidiyorum işte diye düşündü. Sonunda gidiyorum. Ama fazla yürümediler. Ne merdivene yöneldiler ne de asansörün önünde durdular. Stanley'in açık bıraktığı kapıdan evine girdiler. Bomboş antreden geçip karanlık bir koridora saptılar. Ve en büyük yatak odasına adım attılar. Derda evi hiç görmemiş olsa da mimariyi tanıyordu. hem de çok iyi. 5 yıldır içinde yaşadığı o mimariyi. Bezir'in tek duvarına bir yatak yasladığı odaya Stanley siyah perdeler asmış, tavanından uçlarında halkalar olan zincirler sarkıtmış, çift kişilik bir yer yatağının yanına Derda'nın daha önce gördüğü siyah deri koltuğu koymuş, duvarlara da Torturo dergisinin verdiği posterleri asmıştı. Derda, dört bir yanındaki latekslere gömülmüş kadın ve erkeklerin birbirlerine yaptıklarını görünce Stanley'in elini bıraktı ve odadan çıkmak üzere geriye doğru bir adım attı. Stanley kızın omuzlarından yakalayıp gülümsedi. Tek elini kaldırıp durmasını işaret etti ve çarşafının üzerinden Derda'nın başını okşadı. Sadece gözleri görünen Derda'nın eldivenli eli yüzünü kapatan kumaşı çekmek için yükselirken Stanley tarafından durduruldu. Uzun boylu adam çenesini hafifçe iki yana salladı. Yüzünü açmasını istemiyordu. Derda anlamıştı. Peki ama ne istiyordu? Birkaç dakika sonra öğrendi. Üzerindeki tişörtü çekip çıkarmış olan Stanley, yer yatağındaki yastıklardan birini kaldırdı ve altından bir cop çıktı. Yatağın üzerinde dizlerin üstüne çöküp iki eliyle copu Derda'ya uzattı. Copu alan Derda'dan gözlerini ayırıp fermuarını açtı ve pantolonunu indirdi dizlerine kadar. İki avucunu yere koydu ve bir köpek gibi başını kaldırıp Derda'ya baktı. Kasıklarından yatağa doğru sertçe uzanmış et parçasının durduğu yerden görebilen Derda'nın gözleri kedi sırtı gibi şişmiş omuriliğin çevresindeki çürüklere kaydı. Ve bir eliyle bacaklarının arasında ne varsa okşadığı için artık üç ayaklı olan Stanley gözleriyle Derda'ya yalvardı. Elindeki copu sırtına indirmesi için. Dehşetten gözleri kararmış olan Derda kaçtı. 3 saat sonra döndü ve Stanley'e vura vura copun boyasını döktü.